Bilim hayattır. Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatla yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programına hepiniz hoş geldiniz. Program danışmanımız Doçent Doktor Eren Kala ile birlikte bizler Aylin Turgut Ecevit, teknik yönetmenimiz Elif Öz ile Emine Ertürk Karaaslan ve ben Tugay Keşt hepimizden hepinize sevgiler, saygılar. Bugün birbirinden değerli konuklarımızla sürdürülebilir gıda güvenliği çerçevesinde temel ve insani haklarımızdan sağlıklı gıda ve kaliteli su temini için neler yapılabileceğini, bunun yanında toprak kirliliği, nedenleri, temizleme yöntemleri ve ülkemizdeki durumu konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz bilimhayattir@trt.net.tr. Şimdi stüdyomuzda Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Zümrüt Begüm Ögel var. Sayın Ögel, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Efendim, bize çalışmalarınızdan bahseder misiniz öncelikle?
Tabii. Öncelikle teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Ben çalışmalarıma geçmeden önce çok az izninizle kendimden bahsetmek isterim. Ben Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nden önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciydim öncelikle. Mezuniyetim sonrasında master, doktora çalışmalarım da bittikten sonra 1993 itibariyle ODTÜ'de öğretim üyesi olarak başladım. Daha sonra 2005-2009 yılları arasında da hatta ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevinde bulundum. Ardından 2014 Kasım ayı itibariyle de yeni kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin kurucu bölüm başkanı olarak gıda mühendisliğinde çalışmaya başladım. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin kurucu rektörü de aslında ODTÜ'lüdür, Hüseyin Avni Öktem hocamız. O vesileyle o da beni davet etti. Bu şekilde bir başlangıç yapmış olduk. Bu arada ben şu andaki üniversitemle ilgili de kısa bir bilgi vermek istiyorum. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bir vakıf üniversitesi olmakla birlikte aslında bir kooperatif üniversitesidir. Bir çiftçi kooperatifi üniversitesidir. Dolayısıyla özeldir ama sahibi çiftçilerdir. Toplamda 1,5 milyon çiftçi üyesi vardır Panko Birliği'nin. Bunlar şeker pancarı üreticileri ve bu şeker pancarı üreticilerinin oluşturduğu kooperatifin ürettiği şekerin işlenmesiyle bir gıda sektöründe büyük bir yapı ortaya çıktı. Ve zaman içinde üretimin bilime olan ihtiyacını görerek üniversite kurma hedefi oluşturuluyor ve üniversitemiz kuruluyor. O nedenle bizim üniversitemiz Türkiye'nin ilk gıda ve tarım ihtisas üniversitesidir ve ilk kooperatif üniversitesidir. Böyle bir farkımız var. Şu anda bir diğer görevim de yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte oluşturulan 9 tane politika kurulu var biliyorsunuz. Bunlara doğrudan doğruya Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlık etmektedir. Bu politika kurullarından bir tanesi olan Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesiyim aynı zamanda.
Efendim, biz de size çalışmalarınızda başarılar dileyelim ve alanında uzman olduğunuz bir konuyla ilgili size ilk soruyu yöneltmek istiyorum. Efendim, elbette ki gıdaya erişim ve güvenilir gıdaya erişim bir temel insan hakkı. Bu bağlamda sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam için gıda güvenliği nedir? Bize biraz bahseder misiniz?
Tabii, teşekkür ederim. Aslında tabii çok geniş bir konu. Terminolojik olarak da dallanıp budaklanan bir konu. Örneğin gıda güvenliği, gıda güvenilirliği, gıda güvencesi gibi alt başlıkları var aslında bu konunun. Gıda güvenliği dediğimiz zaman hemen aklımıza yiyeceklerimizdeki olası bize zarar verici maddeler geliyor. Bu maddelerin yiyeceklerimizin içinde olmaması için gıda güvenliği Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından sürdürülen bir çalışma şu anda. Şöyle ki denetim yapılıyor. Gıda üretim hanelerine gidiliyor ve denetçiler buradan numune alıyor, ortamı kontrol ediyor ve yapılan analizlerle bu numunelerde herhangi bir zararlı maddenin olup olmadığı belirleniyor. Buna göre de tabii ki üretimle alakalı bazen bu üretimhaneler kapatılabiliyor, ceza alabiliyor.
Gıda güvenliğinden bahsederken gıda güvencesi diye bir kavramdan da bahsettiniz. Biraz açar mısınız?
Tabii ki şöyle, gıda güvencesi önümüzdeki yıllarda meydana gelebilecek iklimsel değişikliklere rağmen veya çevre kirliliğine rağmen ya da toprak kalitesindeki kayıplara rağmen insanların güvenilir gıdaya ulaşabilmesidir. Yani aç kalmayacaklarının güvencesi aslında bir yerde. Bu şekilde açıklayabiliriz. Tabii burada en önemli konulardan bir tanesi su. Suyun azalacağı söyleniyor. Dolayısıyla susuzluğa, kuraklığa dayanıklı bitkiler belki geliştirilmesi yahut da bizim Anadolu'muzda nerelerde kuraklık olacak? Belki bazı bölgeler tersine kar yerine çok fazla yağmur alacak. Bunların analizlerin de yapılabilmesi için iklimle ilgili araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapacak kurumlara ihtiyaç var. Bu konuda da yine çalışmalar mevcut.
Peki gıda güvencesi ve gıda güvenliği bağlamında genetiği değiştirilmiş GDO'lu ürünlere nasıl bakmalıyız, nasıl yaklaşmalıyız?
Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, ben genetiği değiştirilmiş organizma diye tek bir şey olmadığını söyleyeyim bir kere her şeyden önce. Canlılar üzerinde genetik değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklik şayet bilinçli olarak gerçekleştirilirse rekombinant DNA yöntemleriyle, ki yeni gündeme gelen bir yöntem daha var, ona şimdi girmek istemiyorum. Bu şekilde bilinçli değişiklikler gerçekleştirildiğinde genetiği değiştirilmiş bir organizma olur. Ancak tanımı tam yapabilmemiz için şunu da eklemem lazım. Transgenik bir canlı olması lazım. Bu ne demektir? Başka bir canlının bir genini bir başka canlıya aktardığınızda o canlı transgenik olur. Ama eğer o canlının sadece kendi genetiğini değiştirirseniz o zaman GDO olmuyor. Yani transgenik olmuyor, sadece kendi DNA'sı mutasyona uğramış oluyor. Bu mutasyon doğada zaten var ve sürekli olan bir şey. Çevredeki kimyasallar da bunu hızlandırır, tetikler. İnsanlarda stres mesela mutasyonu tetikler. Yaşlanma da bir çeşit mutasyondur. Dolayısıyla doğal bir şeydir. O açıdan endüstride bir canlının genetik değişimleri gerçekleştirilebiliyor. Türkiye'de değilse de dünyada.
Efendim, konuyu biyoekonomiye getirmek istiyorum biraz da. Sıfır atık dedik. Sürdürülebilir ve döngüsel biyoekonomi nedir peki? Ülkemizde ne tür çalışmalar yapılıyor bu alanda?
Şimdi öncelikle biyoekonomi nedir? Bir ona bakmak lazım. Biyo başlığından anlayabiliriz ki biyolojik sistemlerden burada söz ediyoruz. Biyolojik yahut da bir zamanlar biyolojik olmuş bir şeyler. Mesela mobilya sanayi biyoekonominin bir parçası. Neden? Çünkü ağaç kullanılıyor. Ağaç bir canlı. Dolayısıyla burada organik materyal kullanıyorsunuz. Ancak tıp, medikal sektör Avrupa'da biyoekonominin dışında tutulmuş durumda. Çünkü bu sektör zaten kendi başına çok büyük bir sektör. Dolayısıyla biyoekonominin baş oyuncusu gıda sektörü Avrupa'da. İkincisi tarım. Ondan sonra da diğerleri geliyor. Yani mobilya, tekstil, biyokimyasallar, biyogaz, biyoetanol vesaire. İkinci gıda sektörü. Dolayısıyla biyoekonominin en önemli sektörünün gıda sektörü olduğunu görüyoruz. Ülkemizde bu çalışmayı yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nde, TAGEM'de bir çalışma başlatıldı. Ben de danışman olarak zaman zaman onlara katılabiliyorum. Bu çalışma daha tamamlanmadı tabii, başladı sadece. Tamamlanmasını da en kısa zamanda arzu ediyoruz. Çünkü tamamlandığı takdirde biliyorsunuz Emine Erdoğan hanımefendi lansmanını yaptığı bir proje var. Bu sıfır atık projesinin de içinde olduğu çok daha büyük sıfır atıklı, sürdürülebilir ve döngüsel bir ekonomi stratejisi oluşturmuş olacağız. Ve burada bizim eksiklerimiz ortaya çıkacak. belki şu da ortaya çıkacak. Bizim neden bu kadar az biyogaz tesisimiz var? Çünkü biyogaz tesisi her türlü organik maddeyi gaza çeviren, hatta oradan da elektriğe çeviren sistemlerdir. Yani siz atıklarınızı sadece çöp değil, bakın burada tarımsal atıklar, her türlü organik atık, gıda sanayi atıkları hepsi buna dahil. Bu atıkların mikroorganizmalar tarafından fermente edilmesi sonucu ortaya çıkan metan gazıdır ve o metan gazını siz elektriğe de çevirerek satabilirsiniz. Dolayısıyla hem karlı bir iştir, çünkü hem elektrik veya gaz üretiyorsunuz, hem de aynı zamanda sıvı ve katı gübre çıkar reaksiyonun sonunda. Bir de onu toprağa ve tarıma kazandırma şansınız vardır. Bunun tabii gıda güvencesi açısından da çok büyük bir önemi var. Çünkü hem sularımızın hem topraklarımızın kirliliğinin engellenmesi adına da, yani sürdürülebilirlik adına neler yapmamız gerektiği de ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.
Peki efendim, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim, ben teşekkür ederim.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Zümrüt Begüm Ögel konuğumuzdu. Kendisine değerli katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bilim Hayattır programı devam ediyor. Efendim, şimdi de stüdyomuzda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda Türkiye Toprak Bilimi Derneği temsilcisi Profesör Doktor Sayın Oğuzcan Turgay var. Sayın Turgay, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Efendim, biz insanlar olarak bizim en büyük besin kaynağımız toprak. Ondan besleniyoruz ve ona da sahip çıkmamız ve kirletmememiz gerekiyor. Tam da bu noktada toprak kirliliğinden hep bahsediyoruz. Sivil toplum, evet, kuruluşları çok bahsediyorlar. Peki toprak kirliliğinden tam olarak neyi anlamalıyız? Toprak nasıl kirlenir?
Toprak kirliliği, bir maddenin toprak içinde ya da üzerinde yaşayan canlılar, ki biz de buna dahiliz, yaşamını, konforunu tehdit edecek düzeyde artış göstermesi, birikmesi olayını biz toprak kirliliği olarak tanımlıyoruz. Bu anlamda dinleyicilerimizin kirletici olarak gördüğü şeylere ek olarak, aslında hiç tahmin etmeyeceğimiz, yani kirletici deyince aklımıza hep bir plastik poşeti gelir, bir kağıt parçası ya da bir teneke parçası, kırılmış bir meşrubat şişesi, ama aslında toprak kirliliği bunlar değildir sadece. Son derece dostane görebileceğimiz bir madde bile eğer fazla miktarda birikirse toprak içinde ya da üzerinde, biz bunu kirlilik olarak tanımlıyoruz.
Peki biraz daha özele inersek, toprağı kirleten, tabii, maddeler ve onların kaynaklarından bahsedebilir miyiz?
Bahsedebiliriz. Çoğumuz periyodik cetveli biliyoruz. Periyodik cetvelde bir dizi element var. Bu çok temel bir ortaokul, lise ya da üniversite bilgisi diyelim. Öyle elementler var ki çok özeller. Onların yoğunluğu biraz daha farklı. Aslında bir kısmı bizim besin maddemiz, örneğin demir, değil mi? Demir ihtiyacımızı bir takım bitkilerden, bitkisel ürünlerden, işte ıspanaktan mesela karşılıyoruz. Çinko mesela vücudumuz için gerekli başka bir element. Fakat bazı elementler vücudumuz için, bırakın vücudumuzu, canlı dünyadaki, gezegenimizdeki canlı hayatı için gerekli olmayan elementler var ki bunlara örnek olarak kadmiyum, krom, civa, arsenik, kurşun gibi elementleri örnek verebiliriz. Biz bunlara ağır metal diyoruz. Dolayısıyla bunlar kirleticiler içerisinde bugün en önemli tehditlerden bir tanesi. Bir diğeri yine herkesin bildiği tarım ilaçları. Ürünlerimizi yetiştirdiğimiz tarlalardan, bahçelerden böcekleri, haşereleri, bir takım hastalıkları ve yabancı otları uzak tutmak için verdiğimiz tarım ilaçları, aslında o kadar fazla uygulama refleksi var ki sadece bizim ülkemiz değil, pek çok tarım ülkesinde aynı kötü alışkanlık diyeyim maalesef mevcuttur. Bunların içerisindeki etken madde dediğimiz sorunu yok etmeye yönelik spesifik maddeler zamanla su ve toprak kaynakları içerisinde birikir. Bunun dışında hayatımızdaki pek çok petrol yan ürünü, örneğin herkesin bildiği ve son zamanlarda giderek yasaklanan naftalin gibi kimyasal olarak dirençli maddelerdir. Bunları sayabiliriz. Bunun dışında yeni nesil kirleticiler diyebileceğimiz kirletici maddeler var. Örneğin iyileşmek için tükettiğimiz antibiyotikler, evde kullandığımız kozmetik ürünler, kırışık gidericiler, bir takım işte kozmetik malzemeler, hanımlar değil beyler de artık günümüzde bunların hepsini tüketiyor. Bunun dışında plastik tüketen toplumlar haline geldik. Özellikle Türkiye ve bazı Avrupa ülkeleri hem üretiyor hem tüketiyoruz. Güneş ışığıyla, bir takım parçalayıcı etmenlerle çok küçük parçalara bölünen plastikler topraklara taşınıp göremeyeceğimiz küçük partiküller olarak birikebiliyorlar. Örneğin üzerinizde şu an giymiş olduğunuz ceket saf yün mü? Değil. Saf ipek mi? Değil. İçinde kimyasal sentetik maddeler de var, değil mi? Her yıkadığınızda bu ceketten çok az da olsa bir miktar plastik, sentetik madde çamaşır makinesinin içinden kanalizasyona, oradan arıtma tesislerine gidiyor ama maalesef arıtma teknolojilerinin çoğu bugün bu kadar küçük mikro ya da nano boyuttaki plastikleri arıtabilecek güce sahip, teknolojik altyapıya sahip olmadığı için suların gittiği her yere plastikler gidiyor. Bu bilimsel olarak ispatlanmış durumda.
O zaman bu sorumdan aldığım cevabınızdan şunu çıkarıyorum, doğru mudur diye size sorayım. Toprak kirliliğini su kirliliğinden bağımsız düşünmememiz gerekiyor zannediyorum.
Çok doğru bir tespit. Suyun temas ettiği en büyük komşulardan, en büyük yol arkadaşı diyeyim, ne derseniz deyin. Su ve toprak ayrılmaz iki unsurudur dünyamızın. Dolayısıyla özellikle tatlı suların gittiği her yerde eğer bir kirletici unsur taşıyorsa o su kaynağı, mutlaka toprak bundan etkilenecektir. Tersinden bakacak olursanız, eğer toprak bir kirleticiyle temas ediyorsa mutlaka en yakındaki su kaynağı da bundan bir şekilde nasibini alacaktır diye düşünüyorum.
Peki toprak bu kirleticilerden temizlenebilir mi bir şekilde? Ya da hangi yöntemlerle bu kirleticiler giderilebilir? Ya da bu kirleticilerden hangileri temizlenebilir?
Kirletici kimyasal olarak topraktan uzaklaştırılabilir ya da kimyasal olarak stabil hale getirilebilir bir kirletici ise o toprağı hiç rahatsız etmeksizin yerinde iyileştirebiliriz. Ama bazen kirletici çok tehlikeli olabilir. Yakınlarda bir yerleşim olabilir. Yakınlarda bir su kaynağı olabilir. Dolayısıyla bu teması kesmek için toprak kitlesi yerinden kazınıp başka bir mekanda, başka bir yerde temizlenmek durumunda kalabilir. Bunun dışında yönteme etkileyen bir diğer faktör kirleticinin kimyasal özelliklerini olduğunu az önce söylemiştim. Dolayısıyla kimyasal bir maddeyi başka bir kimyasal madde ile stabilize etmek durumunda kalabiliyoruz. Dolayısıyla kimyasal iyileştirme de diyebilirim. Bir önceki fiziksel iyileştirmeydi. Son 10-20 yıllık süreçte giderek ilgi kazanan başka bir bilimsel yaklaşım, biyolojik iyileştirme yaklaşımları. Örneğin özel bitkiler kullanmak suretiyle bir takım kirleticileri topraktan toplamak mümkün. Tıpkı bir tarım bitkisi yetiştirir gibi kirli bir alanda, örneğin topraktaki bir takım ağır metalleri ya da istenmeyen maddeleri toplayabilecek nitelikte sıra dışı bitkiler mevcut dünyada. Şimdi biz buna kısaca Türkçe'de bitkisel iyileştirme diyoruz. Bir diğer yaklaşımda aslında hiç görmediğimiz mikroskopik boyuttaki dostlarımız diyeyim, bazı özel mikroorganizmalarda toprakta biriken organik kirleticileri, örneğin pestisit, tarım ilacı kalıntılarını tüketme yeteneğine sahipler. Ama en uygun yaklaşım bunların hepsinin aslında bir araya getirilip gerçekleştirildiği yaklaşımlar da denebilir. Yani hem fiziksel hem kimyasal hem biyolojik yöntemlerin hepsinin düşünüldüğü stratejiler, günümüzde en çok rağbet edilen stratejiler diye eklemek istiyorum.
Peki Türkiye için sorsam, Türkiye'deki toprak kirliliğinin mevcut durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Ya da şimdiye ve şimdiki çalışmalara bakarak geleceğe hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Çok güzel soru. Biz bir tarım ülkesiyiz. Aynı zamanda gelişmekte olan bir sanayi ve endüstri toplumuyuz. Dolayısıyla son derece aktifiz bu başlıklarda. 7 coğrafik bölgemiz var fakat 9 tarımsal bölgemiz var. Bulunduğumuz coğrafyanın bize sağlamış olduğu koşullar sayesinde çok çeşitli ürünler yetiştirebiliyoruz. Dolayısıyla ham madde kaynakları açısından zengin olduğumuz için endüstri ve sanayide de çeşitlilik arz ediyoruz. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim ki özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde bu yüksek randımanı sürekli tutmak için çok fazla miktarda gübre ve ilaç tüketiyoruz. Bunun bir kısmı maalesef su kaynaklarına taşınmak suretiyle öncelikle yüzeysel su kaynaklarında, daha sonra da temas ettiği toprak yüzeylerinde birikme potansiyeli gösteriyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin toprak ve su kirliliği açısından sorunlu bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Peki yapılması gereken nedir derseniz, üniversitelerin ya da kamu kurumlarının kendi içerisinde yaptığı küçük ya da düşük ölçekli çalışmalardan ziyade uzun vadelerde izleme dediğimiz çalışmaların, yani monitörleme, bir yere kamp kurup 3, 5, 10, 15 yıl vadelerde toprak kaynaklarındaki belirli kirleticileri izlediğimiz uzun süreli programlara ya da bunları içeren politikalara ihtiyacımız var.
Peki son olarak kısa bir soru sormak istiyorum. Elbette ki yasal mercilere ve sivil toplum kuruluşlarına düşen sorumluluklar var. Peki biz bireyler olarak yeterince bilinçli davranıyor muyuz sizce?
En iyi bildiğim kurum kendi çalıştığım kurum olduğu için naçizane iki örnek vermek isterim. Örneğin biz toprağın önemini vurgulamak için bünyemizde TÜBİTAK destekleriyle yıllardır bir toprak bilim okulu projesi sürdürüyoruz. Her yıl onlarca ilkokul ve dengi eğitim kurumlarından öğrencileri bu okula davet edip, ki okul dediğim sadece yarım günlük bir eğitim paketi aslında, toprakta yaşayan canlılar, toprağın oluşmasının ne kadar sürdüğü, elden çıkarsa yerine gelmesinin neredeyse imkansız olduğu, toprak kirliliğinin nasıl bir sıkıntı olduğu gibi sorulara o düzeyde, ilkokul düzeyinde elimizdeki bir takım materyallerle ve görsellerle çocuklara anlatmaya çalışıyoruz. Bir diğer etkinliğimiz Böcek Şenlik Okulu. Bizim fakültemizde bitki koruma bölümündeki bir grup hocamız ve öğretim üyesi ve arkadaşları, ekip arkadaşları tarafından yıllardır sürdürülen başka bir aktivite. Dost böcekler sadece uğur böceği değildir. Aslında tarlada ya da bir meyve bahçesinde zararlıların rüyası olan, görüntüsü kötü ama yaptığı iş uğur böceği kadar iyi olan başka canlılar da var. Mesela bunları okulları gezmek suretiyle çocuklarımıza, yeni nesillere, Türkiye'nin gelecek kuşaklarına anlatmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum sorunuza cevap verebildim mi?
Efendim çok güzel cevapladınız. Ben de bu çalışmalarınızda başarılar dileyim öncelikle ve katkılarınızdan ötürü de teşekkür ediyorum size.
Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sağ olun.
Efendim Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda Türkiye Toprak Bilimi Derneği temsilcisi Profesör Doktor Sayın Oğuzcan Turgay konuğumuzdu. Kendisine değerli katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programında bugün birbirinden değerli konuklarımızla sürdürülebilir gıda güvenliği çerçevesinde temel ve insani haklarımızdan sağlıklı gıda ve kaliteli su temini için neler yapılabileceğini, bunun yanında toprak kirliliğini, nedenlerini, temizleme yöntemlerini ve ülkemizdeki durumu konuştuk. Bir sonraki programımızda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.
Bilim hayattır.